Ayrım 23, İdamlıklar, Kerim Korcan, sayfa 280. Yaver Bey müşahede odasına konulunca düşündü, düşündü. Saatlerce yordu kafasını bu küçücük odada. Gitti geldi, bir takım hesaplar yaptı. Danışacak kimse yoktu burada. Kendi kendisinin yol göstericisiydi o. Şunu kati olarak biliyordu ki, ya kafasını saniye şaşmayan bir saat gibi çalıştıracak ve kurtuluşun, yani ipten kurtuluşun yolunu bulacaktı veyahut o kafayı koparacaklardı. İçine düşürüldüğü durumu çok iyi kavruyordu. Kelle kaybı korkusu önünde kafası daha bir verimli çalışmaya başlamıştı. Meselenin hiç de şakaya gelir tarafı yoktu. Her anını kıymetli bilecekti. Ve ona göre davranacaktı. Kendini kapıp koy vermesi hiçbir şeyi halletmezdi. Aksine doğru sehpaya götürürdü. Bazen bir yılan gibi süzülüp akacaktı toprakta, bazen de kudurmuş bir kaplan gibi parlayacak, ondan bir tilki kurnazlığı isteyen anlar da olacaktı. O bütün bunları dayanılmaz bir iç sıkıntısı çekmesine rağmen çok iyi biliyordu. Kar yolasının kenarına oturup ellerini dizlerine koyarak başı önünde saatlerce durdu. Hep bir şeyin üstündeydi kafası. Koca deniz kıyılarına sığmayan adam gelmiş, bu sandık gibi rutubet kokan küçücük odaya kapanmıştı. Tehlikede olan kellesine bir çare arıyordu Yaver Bey. O kafası saat gibi çalışan bir adam idiyse gübegündüz, koca bir şehrin belediye reisini sakağılı bir hayvan gibi çekip tabancasını öldüremezdi. Hakkını alamamışsa hak arayacak merciler vardı. Ankara'ya bir daha giderdi. Hak arayacak kapılar ebedi tatile girmemişlerdi ya. Madem ki hırsına kapılıp kanun yollarını bir kalemde çiğnemişti, öyleyse kanun onu nasıl koruyabilirdi? Demek ki Yaver Bey için tekmil kanun yolları kapalıydı. Ordu valisi ben bu işi bir daha Ankara'ya soracağım demişti. Belki de iyi niyetli bir adamdı vali. Belki de onu Asaf Bey'le boğuşturmak istemiyordu. Bir de reisi belediyede aramış, cinayetini de ondan sonra işlemişti. Yani onun durumunda taammüt sarahaten mevcuttu. Taammüden adam öldürenlerin ise akıbeti malumdu. Yaver Bey bu kanlı çıkmazdan nasıl kurtulacaktı? Buna kısa yoldan bir karar vermeliydi. Ne yapabilirdi? Tıbbı adliğinin onu asılamaz bir adam ilan etmesi için ne yapmalıydı? Düşündü ve kararını verdi Yaver Bey. İlk bakışta kendisini bile hayretlerde bırakacak bir kimliğe bürünmeliydi Yaver Bey. Evet, bir boy aynasının önüne gelip dikilse kendi bile kendisini tanımamalıydı. Dört duvar bir de o vardı ortada. Ne yapacaksa bu sade dekor içinde yapacaktı. Can korkusu neler de yaptırıyor insana. Çok uzun sürmedi Yaver Bey'in düşünmesi. İşler bu noktaya gelip dayanınca kararını verdi ve kısa yoldan bir oyun tutturdu. Dekor, kostüm masrafı yoktu bu oyunun. Her şey çok ucuzdan çarçabuk oluverdi. Bu öyle bir oyun ki bir kişi tarafından oynanacak ve baş hemşireden başka seyircisi de olmayacaktı. Yaver Bey soyunup dökülüp anadan üryan oldu. Dört duvar sanki kocaman bir aynaydı artık. Yeni kimliğinden nasıl bir not alacağını henüz bilmiyordu. Balanası yer yer tozlanmış, dört duvar kapatıyordu ancak çirkin manzarayı. Üstünde bir külot bile yoktu Yaver Bey'in. Gezdi odada yağ arayan pehlivanlar gibi, kendisinden kendi utandı. Çıkası bir can için yapıyordu işte bunu. Keşke tabancasında mermi varken bir tane de kendi beynine sıksaydı. Böyle düşündü bir arada. Ama ne yazık ki aklına gelmemişti. Tabancayla intihar kolay olurdu ve buralara düşüp bu rezilliklere katlanmazdı. Artık iş işten geçmişti çoktan. İstese de kıyamazdı artık canına. Bunu hırsın sıcağında ve büyük karar anında yapmalıydı. Böyle düşünmenin bir manası yoktu şimdi. Çok beklemedi Yaver Bey. Nihayet baş hemşire geldi. Suçlunun müşahede odasındaki durumunu tespit edecekti. Bakalım bu adam nasıl bir adamdı? Düşünüşü, davranışı nedir? Kapalı bir yerde olmak hemen sıkıyor mu onu? Sabırlı mı, acul mu? Kısacası normal mi, anormal mi? Bir temaruz hali mi var yoksa onda? Yaver Bey'i görmeye gelirken böyle şeyler düşünüyordu başhemşire. Bu arada zorlu bir dram aktörüyle karşılaşacağını hiç de aklına getirmemişti. Yaver Bey başhemşireyi görünce ayaklandı. Çırılçıplak gösterdi kendini. Hiçbir çekinme yoktu duruşunda. Yapayalnızdı, sanki kubbesiz bir hamamda. Ürkek, yoz bir hayvana benziyordu bir taraftan da. Hayatının en başarılı rolündeydi muhakkak. Çeşitli akla gelmez acayip hareketler yaptı. Bir de gülüverdi cin çarpmışlar gibi. Kişneme ile hıçkırma arası garip bir gülüştü bu. Başhemşire göreceklerini fazlasıyla görmüştü. Hemen gitmiş ve tıbbı adli başhekimine de gördüklerini aynen aktarmıştı. Başhemşire az şey görmüş ama çok şaşırmıştı. Yaver Bey'in hallerini uzun uzun hikaye etti. Ve neticede şu anlaşılmıştı ki, Yaver Bey okumuş, ağırbaşlı bir adam gibi göstermesine rağmen bazen aniden parlamakta, bazen de çocuk gibi oturup saatlerce ağlamaktadır. Bazen de insanda çıldırmaya bir adım kalmış hissini uyandırmaktadır. Yani doktor diliyle ifade edersek, Yaver Bey suçunu peşin bir hükme dayanarak yapmamıştı. Bunun böyle olması da mümkün değildi. O zaman zaman cinnete varacak bir asabi halin zebunuydu. Asaf Bey tarafından fındıklığına el konulması ondaki bu aşırı asabiyeti büsbütün kamçılamıştı. Bu girişten sonra tıbbi adli Yaver Bey'in lehine yorumlanabilecek uzun bir rapor vermişti. Böylece de Yaver Bey boynuna dolanacak ipten kurtulmuş oluyordu. Nitekim aradan haftalar geçip Yaver Bey sevk edildiği ağır ceza mahkemesi karşısına yeniden çıkarılınca kendinde bir hafiflik duymuştu. İyi bir haberdi bu. Belli ki içine yuvarlanıp bir daha geri dönemeyeceği uçuruma atılmayacaktı. Yani asılmayacaktı. Evet, böyle onun canına kıymayan bir karar bekliyordu ağır cezadan ve böyle bir sonuç alacağına inanıyordu. Neden acaba? Bildiği bir şey mi vardı? Hayır, o bir şeylerin değiştiğini, hem de iyi tarafından değiştiğini hissediyordu. Hepsi bu kadar. Çok geçmeden iyimser duygulara kapılmasının pek de hoş bir bekleyiş olmadığını anlar Yaver Bey. Ağır ceza mahkemesi hadisedeki dolaylı tahrik unsurunu göz önüne alarak tıbbi adliden gelen raporu kararına destek yaparaktan müddei umuminin ısrarlı idam isteğine rağmen Yaver Bey'in 24 sene ağır hapsine hükmeder. Ve bu surette belediye reisi Asaf Bey'in katili Resneli Yaver Bey kellesini ipten, kendi tabiriyle sehpa-i şeriften kurtarır. Ama bu kurtuluş sözcüğü üzerinde biraz düşünmek gerek. İyice biliniyor ki bu sadece ipten kurtuluştur, ipte can vermekten kurtuluştur. Tabii ki bununla her şey bitmiş olmaz, bir de geride kalan ceza vardır. Asılan bir kere ölür ama ceza yatanlar binlerce kere. Mazlun niçin can vermek istemez ipte? Besbelli ki bir dehşet silindirinden geçeceğini düşünerek istemez. Yaşamak, hangi şartlarda olursa olsun yaşamak istediği için istemez. Uzaktan görünüşü kabaca böyledir işin. Bir de uzun yıllarını zindan köşelerinde geçirenlere sorun bunu. Korkunç şeyler söyleyecektir o titreyen harap dudaklar sizlere. Onlar katlandıkları uzun cehennemi yıllarda kaç kere canlarına yetip de ah keşke asılsaydık da böyle günler görmeseydik demişlerdir. Sabahı olmayan gecelerde isli tavanlara bakıp gelecek yılları saymışlardır. Yaver Bey, hey Yaver Bey, tanıştığımızda cezasının 17 senesini yatmış bulunuyordu. Kulakları çınlasın. Zaman zaman kendisini nefesimiz tıkanır kaygısıyla mevzu seline kapılarak meraklar içinde dinlemiştik. Söylediklerimiz ve söyleyeceklerimiz onun bize uzun bıkmadan anlattıklarıdır. Mahkum denilince ağaç gölgelerine uzanıp rahat rahat uyuyan köy ağalarının hayatı akla gelmesin sakın. O demirler, o zincirler dünyasının da kendine has meseleleri vardır. İşte Resneli Yaver Bey cezası 24 sene üzerinden tasdik edilince bu binbir türlü mesele içinde buldu kendini. Yerini katiyen yadırgayamazdı. Bulanık batak, çıkılmaz bir göle itilivermişti sanki. Dert dinledi, derman söyledi, gönül de eyledi arada ama bu yaptığı iş pek de kolay bir iş değildi. Zira dertlerin çoğu idareden geliyordu. İdare de hükümetin mahpushanelerdeki adı. Yaver Bey uzun zaman idareyi idare etti. Lüzumsuz didişmelerden bir şey çıkmazdı. Ne var ki bir cumhuriyet bayramında çıkarılan kısmi af onun mahpusluk hayatını kökünden değiştirdi. Müddei Umumi Bey gelmiş kimlerin kısmi aftan faydalandığını elindeki listeden okuyordu. Çeşitli suçlularla birlikte talebesinin ırzına geçen bir hoca da cezadan kurtuluyordu. Yaver Bey'e gelince o 5 sene ceza indirimine layık görülmüştü. Sevilenler arasına o da katılacaktı. Evvela kellesi bağışlanmış, şimdi de cezasının 5 senesi. Halbuki ondaki tepki hiç de umulduğu gibi olmadı. Parladı birden duyunca 5 senelik indirimi. Karşısındakinin müdde-i umumi olduğunu unutuverdi. Uşağını azarlar gibi yıkılmış bir yüzle bağırmaya başladı. ''Hangi aklı evvel yapmıştır bu kanunu beyefendi?'' demişti. ''Hindi kadar da akıl yok mudur bu adamlarda? Çünkü o mübarek hayvandır ama düşünür. Demek ki bir hoca hiç sıkılmadan zavallı masum bir talebesinin din öğreteceğim diye ırzına geçsin. Ebedi bir leke sürsün yavrucağın alnına. Kanun da bu alçağı affetsin. Benim cezamdan da sadaka verir gibi 5 sene indirsin. Bu olur mu bu? Hangi kitaplara sığar bu?'' Müdde-i umumi bu ani çıkış karşısında şaşırır, mıhlanır adeta olduğu yere. Yaver Bey bu şaşkınlıkta ayyuka çıkarır sesini. ''Zavallı bir yavruyu kirleten bir deyyusu affedin siz. Onlar merhamete layıktır çünkü. Böyle pezevenklerin hizmetlerinden bu memleketi mahrum etmeyin.'' Bir an durur, oldukça kederli. ''Af istemiyorum, ben af istemiyorum.'' der. Müdde-i umumi daha bir ölçülü konuşmaya çağırır onu. ''Sakin olun Yaver Bey, bu bir keyfi tasarruf değil, bu bir kanun meselesidir. Kanunlar da bir takım zaruri şartlarla meydana gelir. Ve pek de iyi bilirsiniz ki kimsenin keyfine göre şekil almazlar. Yani kendi mecralarında seyreden bir takım cemiyet kararlarıdır, kanunlar.'' Bu sözlerden kimse de pek bir şey anlayamaz ama adam Yaver Bey'in çıkışına oldukça sert karşılar ve hükümet otoritesinin üstüne düşürülmek istenen gölgeyi dağıtır. Yaver Bey'in de heyecanı geçer böylece, birden durgunlaşıverir. Sesi daha bir usuldur son sözlerini söylerken. ''Peki beyim, peki.'' der. Affedilen hocayı işaret ederek, ''Ben uyarışınızdaki derin manayı anladım. Böyle dini bütün hocalardan bu ülkeyi mahrum etmeyiniz. Bu zavallı milletin çocukları cahil kalır sonra. Siz de yok yerden vebal altında ezilirsiniz.'' Müdde-i umumi bu içi yangın asi adamla daha fazla konuşmayı uygun görmemişti. Kanun meydandaydı. Onu kendisi çıkarmış değildi. Uygulanması için de kimseden izin almayı düşünmüyordu. Zaten Yaver Bey kendisini tutamamış, ağzına gelenleri ağzına geldiği gibi söyleyivermişti. Böyle nizam dışı konuştu diye ağzını yırtmadılar. Okumuş yazmış mahkumların bazen böyle dokunulmazlıkları oluyordu. Ama istenmeyen mahkum ilan edildi idare tarafından. Onun af bahsindeki çıkışı da lüzumsuz bir şeydi zaten. Onu bu çıkışında dinleyen olmamış, kanun ağır bir silindir gibi yürüyüp hükmünü icra ettirmişti. Ne var ki yersiz çıkışı yüzünden Yaver Bey için mapushaneler arası uzun bir sürgün hayatı başlamıştı. Ağzı laf yaptığı için olduğu yerde istenmiyordu artık. Ankara'ya hakkında yazı yazıldı. Aradan çok geçmedi, sürgün emri alındı. Ve böylece kuzeyden güneye jandarma muhafazasında elleri kelepçeyle bağlı uzun bir yolculuk yaptı Yaver Bey. Elini tutamamış adam vurmuş zindanlara düşmüştü. Dilini tutamamış o sebepten sürgünlere gönderilmişti. Onun aklı bildiği şeyler birçok yerde birçok kişiyle çatışıyordu. Günlerce oyalandı yollarda, değişik havalara kaptırdı kendisini. Geçmiş günlerde kalan kaybettiği şeyleri düşündü birer birer. Şu hayat denilen şey bir tuhaftı, anlaşılmazdı vesselam. Bir kişi hayatından olup mezarı boyamıştı onun elleriyle ve kendisi de zindanlara düşmüştü genç denilecek bir yaşta. Bazen durup düşünüp pişman oluyordu yaptıklarına. Bazen de yüreğinin en derin bir yerinde Asaf Bey'e olan kininin kıpırdadığını hissediyordu. Yeni getirildiği mapushane pek içten olmamakla beraber gene de iyi karşılamış sayılırdı Yaver Bey'i. Sürgüne beraber çıktıkları yol arkadaşları Şeytan Hacı ve Ebazer, yani Ebu Zer, öyle işin incesine bakan takımdan değildiler. Onlar için akşam olup da bir uzanacak yer bulundu mu mesele tamamdı. Ceza çeke çeke kurdu olmuşlardı mahpushanelerin. Yaver Bey yeni geldiği yerde kalemiyle dikkati çekmişti hemen. Bu adam yazıyor, yazıyor, boyuna yazıyordu. Yerli mahkum tarafından adım adım takip ediliyordu Yaver Bey'in hareketleri. Tuhaf bir şeydi bu. Kalem hükümet adamının eline yakışır, sopada jandarmanın eline. Eli kalem tutan ve daima da yazan mahkum bir tuhaf görünüyordu. Her ne kadar efendiden giyinmiş de olsa. Boynuna bir kravat takmış da olsa tuhaftı. Değerlendirmeyi böyle bir açıdan yaptıklarından mıdır nedir? Belli bir çekingenlik vardı yerli mahkumlarda Yaver Bey'e karşı. Kime yaklaşsa adam gizleyemediği bir telaşa ve korkuya kapılıyordu. Yaver Bey belli bir sebebe bağlayamadı bu ürkekliği. Şaşılacak şey, çok dövülmüş, yıldırılmış hayvanlara benziyorlardı bu adamlar. Bu yabancıdan kaçışlarının sebebi ne olabilirdi acaba? Hele ki Yaver Bey'den kaçışları için belli bir sebep gösteremezlerdi. Yaver Bey de onlar gibi mahkumdu alt tarafı. Okur yazardı, kravatı vardı. Ama gene de mahkumdu. Ebazer ve şeytan acı için aynı şeyler söylenemezdi. Onlar daha bir uzun yıllar yatmışlar mahpushanelerde ve belki de bu sebepten insana yakın olmanın sırlarına ermişlerdi. Belki de kravatsız oluşları kolaylaştırıyordu onların işini. Nitekim onlara daha bir sıcak davranmıştı yerli mahkumlar. Ebazer emmi, şeytan acı da baba diye çağırırdı Yaver Bey'i. Emmi aşağı, baba yukarı. Ebazer iriden geniş çocuksu yüzlü yatkın mahkumlardandı. Duruşu ağır, olur olmaz şeye parlamaz. Ama bir kere de kafası kızdı mı 30 kişinin içine aç kurt koyuna saldırır gibi dalıverir. Sonra en işlek ellerde çalışan bir daktilo saatlerce yazıp bitiremez yaptıklarını. Sarı Ali, Galemoğlu, Feriköylü İbrahim kadar meşhur değilse de gene de namını birçok mahpushanede söyletmiştir. Şeytan acıya gelince o Ebazer'in aksine ufak, çelimsiz yapıda bir adamdı. Keskin esmer yüzlü yaman bir plancıydı. Her şeyleri o bilir, her çeşit işe karışır, kara zeytin gözleri fıldır fıldır. Büyük kapışmaların planını hazırlar, kavgaya girenlerin cezasını yapacakları işe göre önceden keser. Tuhaftır, mahkemeler mazduna aşağı yukarı şeytan acının kestiği cezayı verirlerdi. Yaver Bey de yazardı, ovada yürüyen genç dizler yorulur ama onun kalemi yorulmazdı. Dur aman bilmez, hep kendi meselelerini yazardı. Başvekil demedi, Halk Partisi mebusu Nazım Poroy demedi yazdı. Bir ara iade-i mahkeme istedi olmadı, tashih-i karar istedi olmadı. Mektuplarını Nazım Poroy şahsen cevaplıyordu, adaletin mutlaka tecelli edeceğini yazıyordu. Bununla yetinmeyip Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de getirdi onun meselesini ve kürsüye çıkıp konuştu. Fakat yazık ki bir netice elde edilemedi. Yaver Bey kelleyi ipten kurtarmış ve fakat kalıbı mahpuslardan kurtaramamıştı. Dert yalnız Yaver Bey'de mi? Çeşit çeşit mahkum ve bir o kadar da dert vardı mahpushanede. Yaver Bey yolunu bulup kalıbı dışarı atamayınca ister istemez hiç farkına varmadan bir sürü dert içinde buldu kendini. Ve bir daha anladı ki fikir yapısı bencil de olsa, sofrasına her akşam oldukça güzel şeyler de konsa, çevresindeki dertlere omuz silkip geçemezdi. Çevre dediğin mahpusta dışarıdakinden çok farklıdır bir bakıma. Şöyle külahı kaşlara yatırıp uzun uzun düşünmek ister. Çevre demirden bir çemberdir mahkum için. Tuhaftır ama kurt da bu çemberde, kuzu da. Kurt kuzuyla yan yana yürüyecek, kanun icabı. Yalnız ne var ki dışarıdakilerden farklıdır burada güdenler. Dışarıdaki çoban kuzudan, içerideki çoban ise kurttan yanadır. Her şey bir nizam üzredir hasılı. Mahpushane nizamnamesi hiçbir zaman ağayı garibe ezdirmez. Kurdu da kuzuya yedirmez. Uzun uzun konuşmanın ne faydası var? Deniz dibinde kuşlar, masmavi gökte balıklar da bilirler bunu. Dağarcıkta laf tükenir, boş boşuna konuşursak, dilde tüyler biter bilinen şeyleri söylemekten. Ne kadar çok, ne kadar çok, meğer deryalar dolusu dertleri varmış. O önceleri çekingen görünen mahkumlar öyle bir dört taraftan sardılar ki Yaver Bey'i, artık başını kaşıyacak zaman bulamıyordu. Bir sürü aç bir fırın önüne toplanmıştı sanki. Hepsi de kendi derdine öncelik verilmesini istiyordu. Yaver Bey hangisini cevaplayacağını ve nereden, kimden başlayacağını şaşırmıştı. Onlar bağırıyorlardı. ''Yaz emmi, bizi de yaz!'' diyorlardı. ''Beni de yaz Yaver emmi!'' Sen beni de yaz. Mapus oldum şu fakir ağalımda. Dirliğim düzenim bozuldu. Yoksula heç mi sahabetlik eden yok. Para katırdan da kuvvetli mıymış? Onu biz nereden bileceydik? Mapus oldum. İkicik sahibim de kimsesiz kaldı, öksüz kaldı. Bir bakanım yoktur. Adalet vekiline, büyük adamlara yaz bunu. Verelim bir yerlere onları. Mektaplara verelim. Köylük yerde anasız köpek enikleri gibi dolaşmasınlar.
Emmi, beni de yaz. Fakırlığım esas cürmümdür benim. Candırmanın biri dövürken öbürü de göğsüme bastı cızmayla. Avradıma anama süydüler. Kütü kütü. Benim anam bakraç bakraç ayran verdi Yonan gavuruna karşı harbeden eski ağrımıza. Şimdi sen söyle yaver bey emmi. Oldu mu bu candırmanın bize yaptığı? Emmi, bunu kağıtlara yazaldır aşkına ve de yüksek makamlara bildir. Elbette hoş geldin demezler o candırmalara. İnsanlık öldü mü? İslamlık öldü mü?
Yaz yaver emmi, yaz bizim derdimizi, berhudar ol. Sen biliyorsun kitapların kalemlerin dilinden. Sen derin okumuşsun yaver emmi. Sen ulemadansın yaver emmi. Bak biz karanlıklardayız okumadan yazmadan yana. Sığır gibi bakarız öyle sözümüz yabana. Mart mızası gibi bakarız öyle. Yaz yaver emmi. Biz kanun yollarını bilmeyiz ki. Sen aç bize o kapıları. Gün gibi ışığı versin bir kere ortalık. Yaz derdimizi, hangi dizlere yüz süreceğimizi yaz. Biz bilemiyoruz, hiçbir şey bilemiyoruz. Kardiyan karşımızda, candırma karşımızda. Şöyle rahatça bir soluk almanın imkanı yok. Yok be yaver emmi, insanlık yok. Yok, İslamlık yok. Sen yaz bizim derdimizi.
23. ayrımın sonu. Sayfa 292.